Ayrım 86.
Atlarına bir küfür edişi vardı ki, sanki hiçbir şey umurunda değilmiş ya da 15 yaşında bir çocukmuş gibiydi. Ya sizin Henry amcanıza ne demeli? O hayattan başka yoldan tat alıyor şimdi. Adliye Bakanlığı'nda dulları, yetimleri, yankilere, capit beggarlara karşı savunuyor. Oysa savaştan önce avukatlık yapmaktan vazgeçebilir ve şimdi evinde romatizmalarını tedavi ettiriyor olabilirdi. Bu adamlar gençleştiler. Çünkü bir hizmet veriyorlar. Hepsinden önemlisi kendilerine ihtiyaç olduğunu hissediyorlar. Bu yüzden onlara yeni bir şans veren yeni dönemi hiç lanetlemiyorlar. Ama bazı gençler babam ve sizin gibi düşünüyorlar. Bu gençler yeni düzene ayak uyduramayacaklardır. Ayak uydurmaları da beklenmemelidir. Bu da beni sürekli tartışmak istediğim o kötü konuya doğru sürüklüyor Scarlett. Rhett'in sözü birden o kötü konuya getirmesi Scarlett'i heyecanlandırdı. Genç kadın, ne diye kekeledi. Sizi gayet iyi tanıdığım için sizden ne namus, ne onur, ne de dürüstlük bekliyordum. Ama yine de size güvendiğim için kendimi aptal sayıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Haydi canım, gayet iyi anlıyorsunuz. Bir gün size gelmek için Hooks sokağından geçiyordum. O sırada biri bana bonjour diye bir çitin üzerinden bağırıyordu. Bana böyle hitap edebilirlerdi ama bu kimse herhalde Mrs. Wilkes olamazdı. Doğal olarak durdum ve onunla konuştum. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet, aramızda çok güzel bir konuşma geçti. Cesaretimden dolayı beni daima kutlamak istediğini söyledi. Şu konfederasyon konusundan dolayı beni takdir ediyordu. Ah, Melanie delidir. Sizin kahramanlığınız bir gece onun hayatına mal olacaktı az daha. Atlanta'da ne yaptığını ona sorduğum zaman cahilliğimden dolayı hayretler içinde kaldım. Kocasıyla birlikte buraya yerleşmiş olduklarını ve Mr. Wilkes'ı atölyenize ortak aldığınızı söyledi. Scarlett canı sıkılmış bir biçimde, evet dedi. Bu bıçkı atölyesini satın almanız için gerekli parayı size ben verdim. Şimdi ise size nasıl bir imkan sağladığını anlıyorum. Bu para herhangi bir biçimde Ashley ile ilişki kurmanıza hizmet etmemeliydi. Çok saldırgansınız. Verdiğiniz parayı size ödedim. Bıçkı atölyesinin sahibi benim ve istediğimi yaparım. Bu söyledikleriniz bana ödediğiniz parayı nasıl kazandığınızı sormama engel değildir. Odun satarak. Siz benim verdiğim borç sayesinde para kazandınız. Demek ki benim param sizin Ashley ile ilişki kurmanıza hizmet ediyor. Siz onurlu bir kadınsınız. Eğer borcunuzu verseydiniz derhal bunu sizden ödemenizi istemekten büyük bir zevk duyardım. Rhett alaycı bir tavırla konuşuyordu ama gözlerinde öfke alevleri parlıyordu. Scarlett onun suçlamalarına bir cevap vermek gerektiğini düşündü ve düşmanca bir tavır takınarak ''Ashley'den neden bu kadar nefret ediyorsunuz yoksa onu kıskanıyor musunuz?'' dedi. Bu sözleri söyler söylemez devirdiği çamın farkına vararak yüzü kulaklarına kadar kızardı. Rhett başını arkaya atarak kahkahalarla güldü. ''Tamam, onursuzluğunuza bir de bunu ekleyin. Siz daima kendinizi bölgenizin kraliçesi sanıyorsunuz, öyle değil mi? Her zaman dört ayak üzerine düşeceğinizi ve bütün erkeklerin size olan aşklarından dolayı öleceklerini sanıyorsunuz.'' Scarlett, ''Yanılıyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Ashley'den bu kadar nefret etmenizin nedenini bilmiyorum. Bulduğum tek açıklama da bu oluyor. Sizi meraklandıran nedeni başka yerde arayın şekerim. Çünkü kıskançlık değil. Ashley'den nefret etme iddianıza gelince, onun hakkında duyduğum tek duygu bir çeşit merhamettir. Merhamet mi dediniz? Evet, biraz da hafifseme. Haydi bana söyleyiniz bakalım. Benim gibi bir üç kağıtçı ondan bin kat daha değerlidir. Sakinleştiğiniz zaman isterseniz bu sözlerimle neyi anlatmak istediğimi size açıklarım. Bu beni hiçbir zaman ilgilendirmez. İlgilendirmese de yine söyleyeceğim. Yoksa benim kıskançlığımla ilgili hayaller kurmaya devam edeceksiniz. Bu da benim için hiç hoş değil. Ashley'e acıyorum. Çünkü o ölseydi onun için daha hayırlı olurdu. Onu aşağılıyorum çünkü ne yana dönmesi gerektiğini bilmiyor. Böylece rüya aleminde kaybolup gitti. Bu düşünce Scarlett için pek yeni değildi. Rhett'in buna benzer bir düşünceden daha önce de söz ettiğini anımsıyordu. Fakat bunu nerede ve ne zaman dinlediğini kestiremiyordu. Öfke belleğini o kadar karıştırıyordu ki artık hiçbir şey bilmek istemiyordu. Eğer serbest bırakılsaydı Ashley tipindeki adamlar ölümü yeğ tutarlardı. Burada Güney Konfederasyonu için ölmüş bir asker yatıyor cümlesi yazılı bir taşın altında sonsuz uykularına dalmaları pek hoşlarına giderdi. Neden böyle olsun anlamıyorum. Burnunuzun ucunda koca koca harflerle yazılı olan bir şeyi nedense göremiyorsunuz, doğru değil mi? Eğer bu adamlar ölseydi, bu onların sıkıntılarının sonu olacaktı. Böylece çözümsüz sorunların içinde bocalamayacaklardı. Nesiller boyu aileleri onları yüceltecekti. Ölülerin mutlu olduklarını söylerler. Ashley Wilkes'ın şimdi mutlu olduğunu söyleyebilir misiniz? Scarlett canı sıkkın bir biçimde. Haydi canım diye başladığı sözlerinin arkasına getiremedi. Çünkü Ashley'nin gözlerinde fark ettiği o donuk ifadeyi anımsadı. Ashley'nin Hugh Elsing ya da Dr. Maid'in benim babamdan ya da sizin babanızdan daha mutlu olduklarını varsayınız. Onlar mutlu olmaları gerektiği oranda mutlu değildir. Çünkü servetlerini kaybettiler. Red gülerek, söz konusu olan bu değil tatlım dedi. Ben size başka bir kayıptan, yani içinde yaşadıkları bu dünyanın kaybedilmesinden söz ediyorum. Onlar savaş bittikten sonra sudan çıkmış balık gibi oldular. Onlar belirli bir rolü oynamak, belirli işleri yapmak için yetiştirilmişti. Ama bu rolleri ve bu işleri generalliğinin Appomattox'ta teslim olduğu gün bitmiştir. Ah Scarlett, şu aptal tavrı bırakın Allah aşkına. Ashley Wilkes'ın yapacak ne işi var söyler misiniz? Şimdi onun evi, yurdu mu var? Vergilerini ödeyemediği için çiftliğine el konuldu. Şimdi o elleriyle çalışabilir mi? Zekasını kullanabilir mi? İddiaya girerim ki o bıçkı atölyenizi yönetmeye başladığı günden beri siz zarar ettiniz. Öyle değil mi? Hayır. Çok kibarca bir cevap. Bir pazar günü defterlerinize bir göz atmama izin verir misiniz? Haydi şeytan sustursun sizi. Hemen gidiniz artık, gidiniz. Şeytanı bilirim ben tatlım. O tatsız bir çapkındır. Onu görmek için geri dönmeyeceğim. Hatta güzel gözleriniz için bile. İhtiyacınız olduğu zaman paramı kabul ettiğinizi biliyorum. Ne yapmanız gerektiği konusunda sizinle anlaşmıştık. Ama siz sözleşmeyi bozdunuz. Şu sözümü unutmayın. Hileci güzelim. Bugünlerde başka bıçkı atölyeleri açmak için ya da işlerinizi düzeltmek için benden borç isteyeceksiniz. O sırada da bana kur yapabilirsiniz şekerim. Scarlett, teşekkür ederim. Paraya ihtiyacım olursa bankama başvururum diye soğuk bir tavırla karşılık verdi. Bu sırada öfkeden boğazı sıkılıyor, soluğu kesiliyordu. Doğru mu? İstersen bir dene bakalım. Bankadan sana ne cevap verecekler? Ben o bankanın büyük ortaklarından biriyim. Sahi mi? Evet, bazı namuslu işlerle de ilgileniyorum. Olabilirsiniz ama başka bankalar da var. Çok haklısınız. Evet, başka bankalar var. Ama etki alanım içinde ise daha siz bir dolar alamadan köprülerinizin altından çok su akacaktır. Tavsiyem şudur size. Eğer para arıyorsanız faizcilik yapan Capit Beggar'lara gidin. Seve seve onlara giderim. Ama faiz oranını öğrenince çok şaşıracaksınız. Onun için benimle iş yapsanız daha akıllı hareket etmiş olursunuz. Siz kendinize olağanüstü biri gibi kabul ediyorsunuz, öyle değil mi? Zengin ve etkili. Ama bu durumunuz eşi ve benim gibi düşenlerin durumundan yararlanmanıza engel değil. Siz kendinizi eşliğiyle aynı gruba dahil etmeyiniz. Siz düşmezsiniz, sizi hiçbir şey yıkamaz. Ama eşli okanın altına gitti. O daima yerde kalacak. Ta ki güçlü biri onu yerden kaldırana kadar. Ona yardım edilmez. O korunmazsa yerden kendi başına kalkması mümkün değildir. Benim gibi adamlar da eşli ve onun gibi olanlar yararlansın diye paralarını harcamazlar. Ama siz beni yerden kaldırmak için yardım ettiniz ve bunu sizi kınamak için yaptım tatlım. Size bu biçimde yardım etmek tehlikeliydi. Ama bu bana çok ilgi çekici geliyordu. Niçin mi? Açıklayayım. Siz ailenizin koltuğu altında yaşamak istemediniz. Siz tek başınıza kalmıştınız ve bugün servetiniz bir ölünün cüzdanından alınmış parayla, konfederasyondan çalınmış paraya dayanıyor. Siz çok etkili işler yaptınız. Yalnız cinayet işlemediniz. Ama bir başkasının nişanlısını kandırdınız. Kendinizi zina yapacak kadar alçalttınız. Yalan söylediniz. Bütün bunlar hayret vericidir ve sizin güçlü bir kişiliğiniz olduğunu da gösterir. Böyle birine borç para vermek tehlikeli olur. Ama şu Mrs. Meriwether gibi koca karıya ben elinden bir belge almadan tam 10 bin dolar borç verdim. Bir sepette poğaça satarak işe başladı ve şimdi pastanesinde yarım düzine adam çalışıyor. Büyük baba Meriwether araba kullanmaktan çok hoşlanıyor. Şu küçük Rene Picard ayak hizmetinde çalışıyor ve yaptığı işi seviyor. Ya şu şeytan Tammy Welburn? Tamam, canınızı sıkıyorum galiba. Evet, canımı sıkıyorsunuz. Scarlett bu cevabı verdikten sonra onu kızdırıp eşliği unutturmak istedi. Beni çileden çıkaracak kadar canımı sıkıyorsunuz. Bununla beraber Red Scarlett'in tuzağına düşmedi. Onlar yardım edilmeye değer kişilerdi. Ama Ashley Wilkes, haydi canım. Bu tip adamlar harap ve perişan bir dünyada hiçbir yararlı iş yapamazlar. Ortalık karıştığı zaman ilk kez kaybolmaları gereken bunlardır. Onların yaşamaya hakları yoktur. Çünkü mücadele etmiyorlar ve dövüşmesini bilmiyorlar. Dünya ilk kez altüst olmuyor ve bu sonuncusu da olmayacak. Dünya karıştığı zaman herkes elindekini kaybeder. Bu durumda ortada tek silah olarak akıl ve güç kalır. Ama eşli gibi aklı ve gücü olmayan ya da bunları kullanmasını bilmeyen insanlar da vardır. İşte bu kişiler ortada kalırlar ve sonunda yuvarlanıp giderler. Bu bir toplum yasasıdır. Dünya onlarsız da yoluna devam edebilir. Ötekiler ve özellikle en cesur olanlar tüm yükü omuzlarlar. Yıkımdan önce bulundukları yeri tekrar kazanmakta gecikmezler. Scarlett öfkeyle cevap verdi. Siz yoksuldunuz. Babanızın sizi evinden 5 parasız kovduğunu biraz önce söylemiştiniz, öyle değil mi? Ben eşliği anlayacağınızı ve onun felaketlerine acıyacağınızı sanıyordum. Onu çok iyi anlıyorum diye Red karşılık verdi. Ama dediğiniz felaketlerine acırsam Allah canımı alsın. Orduların teslim olmasından sonra eşliği benden çok daha iyi durumdaydı. Onun kapılarını çalacağı arkadaşları vardı. Bana gelince, ben Hazreti İsmail, İsmail peygambere Allah'ın kurbanı anlamında Zebihatullah denir. Babası peygamber Hazreti İbrahim'dir. Kur'an'daki bir kıssaya göre Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmek istemiş, meleklerin koç getirmesi üzerine koçu kurban etmiştir. Böylece Hazreti İsmail kurban edilmekten kurtulmuştu. Gibiydim. Ama şimdi eşli ne oldu? Eğer eşliği kendinizle karşılaştırırsanız, iddiacı adam, haydi, Allah'tan o size benzemiyor. Ellerini Capit Beggar'ların, o Yankilerin paralarıyla kirleten o değildir. Onun kendine göre bir takım kaygıları var. O namuslu adamdır. Kaygıları ve namuslu oluşu bir kadının yardımını kabul etmesini engellemedi ama. Başka ne yapabilirdi? Bunu bilmek bana düşmez. Yalnız ben yaptığımı ya da yapamadığımı bilirim. Babam beni evinden kovduğu zaman savaşta ve savaştan sonra neler yaptığımı biliyorum ve başkalarının da neler yaptıklarını biliyorum. Bir uygarlığın yıkılışından çıkarabileceğimiz payı gördük ve bundan yararlandık. Bazı kişiler namuslu yollardan gittiler. Kimileri karışık işler yaptılar. Ama biz hepimiz durumun farkındaydık ve aynı biçimde devam ediyoruz. Bu aleme mensup olan eşli gibileri bizimle aynı şansa sahiptiler ama bundan yararlanmasını bilemediler. Bunların beyinleri yok Scarlett. Yaşamaya değer olanlar yalnız beyni olanlardır. Scarlett, Red'in söylediklerini güçlükle anlıyordu. Birkaç dakika önce açıklamaya çalıştığı anı şimdi kafasında netleşiyordu. Soğuk rüzgarın yaladığı tarladaki meyve bahçesinde geçen olayı anımsıyordu. Bir odun yığınının önünde eşliği elinde balta ile kazık yontarken görüyordu. Kendisine yüzüne bakmadan bir şey söylemişti. Eşliği ne demişti? Garip bir sözcüktü. Evet evet, yabancı bir sözcük söylemişti. Kıyamet, yani dünyanın sonundan söz etmişti. O anda bu sözlerin derinliğine inememişti. Ama şimdi anlamaya başlıyordu. Scarlett dalgın bir biçimde, işte eşliği demişti ki, diye mırıldandı. Evet, bir gün Tara da bana, tanrıların yok oluşundan, dünyanın sonundan söz etmişti sanırım. Red eşliğinin neden söz ettiğini anladı. Ha, şu Götterdammerung. Scarlett öyle bir şeydi deyince Red'in ilgisi arttı ve merak eden bir tavırla sordu. Sonra ne dedi? Aa, peki anımsayamıyorum ama. Evet evet, aşağı yukarı şöyle dedi bana. Daima güçlüler üste kalacaklar ve zayıflar okkanın altına gidecekler. Demek eşliğinin görüşleri bu noktada toplanıyormuş. Eğer o bu görüşte ise bu onun için çok daha kötü. Çünkü bu adamların çoğu bunu anlamazlar ve anlayamayacaklardır. Bütün zamanlarını eski günlerin sihirli formüllerinin ne olabileceğini düşünmekle geçirirler. Ama eşli kaderin önceden çizilmiş olduğunu anlıyor. Hayır, ben yaşadığım sürece onun için kaybedilmiş bir şey yoktur. Birden yüzü gergin bir hal alan Red, Scarlett, eşliğinin bıçka atölyenizi yönetmek için Atlanta'ya gelmesini nasıl sağladınız, size direnmedi mi? Diye sordu. Bu sırada Scarlett babasının cenaze töreninden sonra yaşanan olayı anımsadı ama bu anıyı hızla kafasından uzaklaştırdı. Scarlett, hayır hayır haydi canım diyerek bu sorunun sorulmasına öfkelendiğini belli etti. Ona ihtiyacım olduğunu anlattım. Frank'in de bana yardım edemeyecek kadar işleri başından aşkındı. Üstelik o sırada ben Ella Lorena'ya hamileydim, anlıyor musunuz? Annelikten çok iyi yararlandınız doğrusu. Böylece sonunda amacınıza ulaştınız. Kürek mahkumunun zincirine bağlı oluşu gibi size minnetle bağlanan çaresiz eşli. Her ikinize de neşe dolu günler dilerim. Ama bu tartışmaya başlarken söylediğim gibi, küçük hevesleriniz için harcayacağınız bu paradan başka hiçbir şey bulamayacaksınız. Scarlett öfkeden çılgına dönüyordu. Aynı zamanda büyük bir umutsuzluğa da düşmüştü. Birkaç haftadan beri üzerinde bir odun deposu kurmayı tasarladığı bir arsayı satın alabilmek için yeniden Red'den borç para almayı düşünüyordu. "Paranıza ihtiyacım yok," diye bağırdı. "Johnny Gallagher sayesinde bana gerekenden fazlasını kazanıyorum." "Evet, durumunuzu öğrendim. Savunmasız dulları, yetimleri ve cahilleri kafeslemekte pek beceriklidir Gallagher. Madem böyle bir işe kalkıştınız, niçin zenginleri ve güçlüleri de kafeslemeyi denemiyorsunuz? Ormanlar haydudu Robin Hood'dan sonra bu ikinci hırsızlık olayına ahlak kurallarına uygun bir hareket olarak bakılabilir." Scarlett Redd'in alay ve hakaret dolu sözlerine artık daha fazla dayanamadı ve bir tayfun gibi patladı. "Söylediğiniz gibi yoksullardan çalmak daha kolay ve daha güvenli olduğu için." Red, "Siz samimi bir edepsizsiniz Scarlett," dedikten sonra kahkahayla güldü. "Edepsiz." Bu söz genç kadının kalbini kırdı, şaşkına çevirdi. "Hayır, ben bir edepsiz değilim," diye düşündü. En azından böyle olmaya niyeti yoktu. O bir hanımefendi olmak istiyordu. Birden dalgınlaştı ve yıllar öncesini düşünmeye başladı. Annesini ve evin içinde yürürken çok güzel bir biçimde sallanan ipek elbisesini anımsadı. Pek çok hasta insana şifa dağıtmış olan annesinin ellerini görür gibi oldu. Herkes Ellen'ı sever ve ona saygı gösterirdi. Tüm beyaz ve siyahların gönüllerini fethetmişti. Scarlett birden yüreğinde bir burukluk hissetti. Yorgun bir tavırla, "Eğer beni öfkelendirmek istiyorsanız boşuna vaktinizi yitirmeyiniz," dedi. "Şu Yankee askeri bizim evi soymaya geldiği zaman korkak ve yumuşak davransaydım bana, Wade'e, Tara'ya ve hepimize ne olurdu? İsterseniz bunu artık düşünmeyelim. Jones Wilkerson'ın evimizi almak istemesine gelince, eğer korku ve kaygı içinde olsaydım şimdi nerede olacaktık acaba? Ben bir hanımcık olup da Frank'i vergi parasını vermeye razı etmeseydim, bugün halimiz nice olurdu? Belki bir edepsizim Red, ama her zaman değil. Bugün bu durumda olmasaydım işin içinden nasıl çıkabilirdim acaba? Ben hiçbir zaman keyfim için, zevkim için edepsizleşmedim. Son birkaç yıldır bir fırtına ile mücadele ediyorum. Yüklü bir tekneyi açık denizde ilerletmeye çalışıyorum. Gemimi azgın dalgalara kurban vermemek için gerekli olmayan şeyleri denize atmakta duraksamıyorum." Red yumuşak bir sesle cevap vermeyi uygun buldu. "Gurur, onur, erdem, içtenlik, iyilik. Evet, hakkınız var. Bir gemi batmak üzereyken bütün bu manevi değerler gözden çıkarılır. Ama siz yine dostlarınıza bir bakın. Onlar tam yüklü gemileriyle güvenli bir yere yanaşıyorlar ya da bütün yelkenleri açarak açık denizde hızla yol alıyorlar." Scarlett, "Bunlar bir sürü aptaldır," dedi açıkça. "Benim yapacaklarımın bir zamanı var. Her şey sırayla. Yeterli paraya kavuşunca ben de güzel ve kibar bir kadın olacağım." "Güzel ve kibar olmanız için her şeye sahipsiniz. Ama yapamazsınız, olamazsınız. Şunu unutmayın. Denize atılan malları daha sonra toplamak ve düzenlemek çok zordur. Bu başarılsa bile onların eksik ya da zedelenmiş olduğu görülür." Red birden ayağa kalktı ve şapkasını eline aldı. "Gidiyor musunuz?" "Evet, yoksa hoşunuza gitmedi mi? Sizde vicdan adına ne kalmışsa sizi onunla baş başa bırakıyorum." Sustu ve parmağını tutan bebeğe baktı. "Sanırım Frank çok övünüyordur." "Kuşkusuz." "Doğal olarak Frank'in kızı için birçok tasarıları vardır, öyle değil mi?" "Bilirsiniz, erkekler çocukları hakkında aptalca şeyler düşünürler." Red, "O halde Frank'e söyleyiniz," dedikten sonra yüzünde karmakarışık bir ifade belirdi. "O kızı için yaptığı planların gerçekleşmesini istiyorsa, akşamları evinde biraz daha çok kalsın." "Ne demek istiyorsunuz?" "Ona akşamları evde kalmasını öğütlüyorum." "Ah, siz nefret edilecek bir adamsınız. Zavallı Frank'in hakkında üstü kapalı konuşmakla." Red kahkaha atarak Scarlett'in sözünü kestikten sonra, "Aman tanrım, benden ne istiyorsunuz?" dedi. "Ben Frank'in bir şey yaptığını söylemek istemiyorum." Basamakları indi ve yüzünde tatlı bir gülümsemeyle uzaklaştı. 14. Mart ayı kazma kürek yaktırıyor. Bir ikindi vakti Scarlett arabasıyla Johnny Gallagher'ın yönettiği bıçkı atölyesine gidiyordu. Kalın seyahat örtüsüne bürünmüş olan Scarlett'i sert esen rüzgar rahatsız ediyordu. Genç kadının soğuktan burnu kıpkırmızı olmuştu. Onu soğuk rüzgardan başka rahatsız eden bir şey daha vardı. Artık tenha yerlerde tek başına gitmek çok tehlikeli olmuştu. Çünkü zenciler tamamen kontrolden çıkmışlardı. Ashley'nin tahmini gerçekleşmiş ve devlet parlamentosunun yasa değişikliğini reddetmesi üzerine gerginlik çok artmıştı. Parlamentonun bu tutumu karşısında öfkelenen Kuzey, bu red kararını yüzüne indirilmiş bir şamar sayarak intikam almakta gecikmemişti. Kuzey ne pahasına olursa olsun zencilerin seçilme hakkını Georgia'ya kabul ettirmeye kararlıydı. İlk iş olarak Georgia devletinin ayaklandığını ilan etti ve en sert savaş yasalarını uyguladı. Artık Georgia devlet olarak yoktu. Koskoca ülke, Florida ve Alabama ile beraber 3 numaralı askeri bölge sayılmış ve bir federal generalin komutası altına girmişti. Geçen yıl geçerli olan genelgeler, kararlar ve tüzükler, General Pope'un uygulamalarının yanında çok hafif, çok yumuşak ve adaletli kalıyordu. Gelecek tehditlerle doluydu. Üstün gelenlerin baskısı altında ülke bir karanlığa, bir belirsizliğe sürükleniyordu. Zavallı ülke bir tepki gösterebilmek için umutsuzca çabalıyordu. Ne kadar önemli olduklarını anlayan zenciler, arkalarındaki Yankee askerlerinin desteğiyle ortalığa dehşet saçıyorlardı. Hiç kimse onların saldırılarından ve şiddet eylemlerinden korunamıyordu. Halk şimdi de korku ve acı içinde yaşam savaşı veriyordu. Bu dehşet verici baskıdan Scarlett de payına düşeni alıyordu. Genç kadın çok korkuyordu. Kendine yönelik bir saldırı girişiminde kendini savunmaya kesin kararlıydı. Yanına Frank'in tabancasını almadan dışarı çıkmıyordu. Bütün kötülüklerden devlet parlamentosunu sorumlu tutuyor, bu kuruma içinden lanet yağdırıyordu. Parlamentonun jestini herkes kahramanca bulmuştu. Ama bu bir işe yaramamıştı. Yalnızca durumu kötüleştirmişti. Ağaçların arasına girdikten sonra şantiye tavanının yükseldiği küçük vadiye doğru inen yola yaklaşırken Scarlett atının hızlanması için dizginleri sallıyor ve "deh deh" diye bağırıyordu. Ordudan kalan eski çadırların ve kulübelerin yakınından ne zaman geçse rahatsızlık duyardı. Bu çevrenin çok kötü bir şöhreti vardı. Çeşitli yerlerden uzaklaştırılmış olan zenciler bu bölgede yaşardı. Daha da önemlisi burası beyaz ve siyah suçlulara yataklık ederdi. Bir suçluyu arayan Yankee askerlerinin ilk araştırdıkları yer bu çevre olurdu.